Ayrım 6. Uzaktan Stepanida'nın yüzündeki oradan uzaklaşma ifadesini görünce şimdi de nereye gitmek istiyor acaba diye kendi kendine sordu. Kadını pencerenin dışında görmüş gibi gelmişti ona. Kadın ona bir kez daha baktı, ötedeki kadını elinden tutup labali bir tavırla kolunu sallayıp bahçeye yöneldi. Yevgeni nedenini niçinini bilmeden belirsiz bir kararın sürükleyiciliğine kapılmış bir halde bürosunun yolunu tuttu. Vasili Nikolayevich bayramlık ceketini giymiş, saçları brilyantinli, eşi ve ziyaretçi bir hanımla çay içiyordu. ''Sizinle konuşabilir miyim Vasili Nikolayevich?'' ''Elbette, ne demek. Lütfen buyurun. Zaten bitirmiştik.'' ''Hayır, lütfen siz buraya gelin.'' ''Derhal, müsaade edin şapkamı alayım.'' Nikolayevich neşeli bir halde kapıyı çıkarken karısına, ''Tanya, semaverin üstünü kapat.'' dedi. Yevgeni'ye yönetici biraz çakır keyif gibi geldi. Ama bunun ne zararı vardı ki? Belki de böyle olması daha iyiydi. Onun bu hali konuyla daha rahat girebilmesini sağlayabilirdi. ''Tekrar aynı meseleden ötürü geliyorum Vasili Nikolayevich.'' diye söze girdi Yevgeni. ''Şu kadın nedeniyle.'' ''Niye ki? Ona bir daha efendinin evine gitmemesini emretmiştim.'' ''Mesele bu değil. Durumu iyice düşündüm ve tavsiyenizi dinlemeye geldim. Onu tamamen bu köyden uzaklaştırmak mümkün değil mi acaba? Bütün aileyi demek istiyorum.'' ''Nereye gönderebiliriz ki onları?'' diye suratını ekşiterek ve Yevgeni'nin gördüğü kadarıyla biraz da alaylı bir tarzda sordu Nikolayevich. ''Onlara para ya da Kotolyovski'ye de bir parça arazi verebileceğini düşündüm de, yeter ki çekip gitsinler.'' ''İyi de bunu nasıl ayarlayabiliriz ki? Kocası köklerinin bulunduğu bu köyden gitmek istemeyecektir. Bunu niçin istiyorsunuz? Kadın burada ayağınıza mı dolaşıyor?'' ''Eşimin bir şeyler öğrenmesi halinde bunun ona korkunç etkileri olabileceğini anlarsınız sanırım Vasili Nikolayevich.'' ''Kim çenesini tutmazlık edebilir ki?'' ''Haklı olabilirsin. Ne var ki hep böyle endişe ve korku içinde yaşamaktansa. Kaldı ki öylesine sıkıntı, eziyet veren bir durum. Ama ne diye bu kadar önemsiyorsunuz? Böyle geçmişte kalmış hikayeler artık kimin umurunda? Sonuçta herkesin ufak tefek günahları var elbette.'' ''Gene de gitse iyi olurdu. Kocasıyla konuşamaz mıydınız acaba? Bundan öyle büyütecek ne var ki? Siz hiç endişelenmeyin efendim. Zaten kimsenin böyle bir şeye aldırdığı yok. Dünyada neler olmuyor? Hakkınızda kim kötü bir şey söyleyebilir? Namusunuzla herkesin gözü önünde yaşıyorsunuz. Öyle de iyisi mi siz gene onunla bir konuşun. Pekala, adamla konuşacağım.'' Gerçi Yevgeni daha şimdiden bu konuşmadan bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Gene de yöneticiyle konuşmak onu biraz olsun rahatlatmıştı. Heyecan ve telaş içinde tehlikeyi abartmış olduğu duygusu onu ferahlatmıştı. Kadınla buluşmak için mi onun arkasından gitmişti? Yo, hayır, nereden çıkartmıştı bunu? Sadece bahçede biraz dolaşmak istemişti, o kadar. Kadın da tesadüfen oraya gelmişti, hepsi bu. 14. Gene bu yortu günlerinde Lisa bir öğle yemeğinden sonra annesi ve Yevgeni ile bahçede gezintiye çıkmıştı. Yevgeni Lisa'ya yoncaları göstermek istediği için çayırın içinden epey yol almışlardı ve Lisa orada küçük bir çukurun üzerinden atlamak isterken ayağını ters basıp çukura düştü. Hafifçe yan tarafına düşmüştü ama bağırdı. Kocası onun sadece korkmakla kalmayıp aynı zamanda canının da yanmış olduğunu yüzünden okudu. Eğilip eşini yerden kaldırmak istedi ama o kocasının yardımını geri çevirdi. Mahcup, kabahatin farkında olan birinin gözleriyle ona bakıp zayıf, güçsüz bir gülümsemeyle ''Hayır, bırak Yevgeni'' dedi. ''Sadece kaydım. Kendim kalkarım.'' ''Ah, hep demez miyim?'' diye söylendi Varvara Alekseyevna. ''İnsan böyle bir durumda çukurun üzerinden atlamaya nasıl kalkabilir ki?'' ''Yapma anneciğim, gerçekten de bir şey yok. Hemen ayağa kalkacağım.'' Lisa kocasının yardımıyla kalktı. Ama aynı anda beti benzi soldu ve yüzüne bir endişeli belirtisi yayıldı. ''Kendimi iyi hissetmiyorum.'' diye annesine alçak sesle fısıldadı. ''Aman tanrım, başına ne işler açtın? Yürümemen gerekiyor diye söylememiş miydim?'' diye bağırdı Varvara Alekseyevna. ''Burada bekleyin. Hemen adamları yollayacağım. Yürümemeli, taşınması şart.'' ''Korkma Lisa, seni ben taşıyacağım.'' dedi Yevgeni sol kolunu onun beline dolarken. ''Kolunu boynuma dola, şöyle.'' Yevgeni eğilip Lisa'nın bacaklarının sağ koluyla kavradı ve kadını kaldırdı. Kadının kendisine bakarken yüzündeki o ıstırap çeken ama sonsuz mutluluk dolu ifadeyi bir daha unutamayacaktı Yevgeni. ''Sana ağır gelmiyor muyum sevgilim?'' dedi gülümseyerek. ''Annem de adam çağırmaya gidiyor. Ona seslen bari.'' Lisa Yevgeni'yi öptü. Yevgeni'nin kendisini nasıl taşıdığını annesinin de görmesini istediği belli oluyordu. Yevgeni, Varvara Alekseyevna'nın arkasından seslenerek zahmet etmemesini, Lisa'yı eve kendisinin taşıyacağını söyledi. Varvara Alekseyevna ise durdu ve öncekinden daha yüksek sesle bağırmaya başladı. ''Düşüreceksin onu, dikkat et, düşüreceksin. Onu mutsuz ediyorsun. Sende hiç vicdan yok mu?'' ''Ama onu çok rahat taşıyorum. Ama ben taşımanı istemiyorum. Kızımı ölüme sürükleyişine seyirci kalmak istemiyorum.'' diye çileden çıkmışçasına bağırıp yolun dönemecine doğru hızlı adımlarla uzaklaştı. ''Boş ver, birazdan geçer.'' dedi Lisa gülümseyerek. Geçen seferki gibi kötü sonuçları olmasın da, düşmekten değil, bu zaten önemsiz. Ben annemden söz ediyorum. Dinlen biraz, yorulmuş olmalısın. Yevgeni ne kadar zorlansa da Varvara Alekseyevna'nın kendilerini karşılamak üzere yolladığı hizmetçi kız ile aşçıya bırakmadan yükünü gururlu bir sevinçle eve kadar taşıdı. Lisa'yı yatak odasına çıkartıp yatağına uzattı. ''Artık git sevgilim,'' dedi Lisa onun elini kendine doğru çekip öperken. ''Annuşka'nın yardımıyla başımın çaresine bakacağım.'' Maria Pavlovna da aynı anda yan binadan koşarak gelmişti. Lisa'yı soyup yatağa yatırdılar. Yevgeni elinde bir kitap oturma odasında bekliyordu. Varvara Alekseyevna önünden öyle bir hışımla suçlayıcı, karanlık bir yüzle geçti ki Yevgeni'nin az kalsın ödü patlıyordu. Nasıl?'' diye sordu. ''Daha ne soruyorsunuz ki? Zaten böyle olsun istemediniz mi? Yoksa çukurun üzerinden atlaması için onu zorlar mıydınız?'' ''Varvara Alekseyevna!'' diye bağırdı Yevgeni. ''Duyulmuş şey değil bu. İnsanlara işkence çektirmek, onların hayatını zehir etmek istiyorsanız cehennem olun gidin.'' diyecekti. Ama kendisine hakim olup ''Hiç merhametiniz yok mu?'' diye sordu. ''Artık çok geç,'' dedi kadın. Zafer kazanmış edasıyla şapkasını silkeleyip kapıya doğru yürüdü. Lisa'nın düşmesi gerçekten de öyle pek tehlikesiz sayılmazdı. Bir ayağı burkulmuştu ve bir kez daha erken doğum yapma tehlikesi vardı. Herkes elden fazla bir şey gelmeyeceğini, Lisa'nın dinlenmesi gerektiğini biliyordu. Ama gene de doktoru getirmeye karar verdiler. ''Çok saygıdeğer Bay Nikolay Seminoviç,'' diye başlayan bir not yazdı Yevgeni. ''Bize hep dostça davrandınız. Buraya gelip karıma yardım etme ricamızı kırmayacağınızı umuyorum.'' Kendisi, mektubu bitirdikten sonra atların ve arabanın durumuna bakmak üzere ahıra indi. Bir araba doktora yollanacak, bir başkası doktorun geri dönüşü için hazır tutulacaktı. Maddi durumun öyle pek ahım şahım olmadığı yerlerde böyle şeyler bile insanın başını ağrıtabiliyordu. Her şeyi hazırlanıp araba yola çıktıktan sonra Yevgeni saat 10'a doğru eve döndü. Lisa yatakta yatıyordu. Kendini çok iyi hissettiğini ve ağrıları olmadığını söyledi. Ne var ki Lisa'ya bakan tarafı bir klasör kartonu ile örtülmüş, lambanın arkasında oturmuş büyük bir kırmızı kilime nakış ören Varvara Alekseyevna olup bitenden sonra her türlü barış imkanının ortadan kalktığını hiçbir tereddüte yer bırakmayan açık seçik bir yüz ifadesiyle belli ediyordu. ''Sizin ne yapacağınızı bilmem ama ben görevimi yaptım.'' diyen bir hal okunuyordu yüzünden. Yevgeni bu ifadeyi elbette algılamıştı. Ancak hiç fark etmemiş gibi davrandı. Neşeli, umarsız, endişe taşımayan birinin oynamaya çalışıp atların nasıl arabaya koştuğunu, kısrak kavuşkanın sol at olarak ne kadar mükemmel olduğunu anlattı. Öyle ya, tam zamanı. Yardımın anında gelmesi için akla karayı seçerken atları denemenin bundan uygun zamanı olamazdı. ''Çukura yuvarlayacaksınız şu zavallı doktoru,'' diye dırıldandı Varvara Alekseyevna. Bir yandan elindeki nakış işini iyice lambaya tutup kelebek gözüyle ona bakarak. ''Atları uygun bir şekilde arabaya koşmam ve arabayı hazırlamam gerekiyordu. Elimden geleni yaptım.'' ''Muhakkak öyledir. Atlarınız beni az kalsın merdivenlere fırlatacaklardı. Unutmadım.'' Bu hikayeyi kadın bir ara uydurmuştu ve Yevgeni o an anlattıklarının doğru olmadığını ve olup bitenin tamamen farklı gerçekleştiğini söyleme gafletinde bulunmuştu. Demek ki başka türlü olmuştu. Hep derim ya, prenslere de sık sık demişimdir, yanlış, dürüstlükten uzak insanlarla birlikte yaşamanın çok zor olduğunu, her şeye tahammülün vardır da buna yoktur işte. Olanlar derinden üzülmek için nedeni olan biri varsa o da muhakkak benim, dedi Yevgeni. Siz ise belli oluyor. Neymiş belli olan? Hiç, ilmekleri sayıyordum da. Yevgeni bu konuşma esnasında hastanın başucunda durmuştu. Lisa ona baktı, elini tutup sıktı. ''Ne olursun benim için katlan,'' diyordu sanki bakışları Yevgeni'ye. ''Birbirimizi sevmemizi engelleyemez.'' ''Başka bir şey söylemeyeceğim. Sen haklısın,'' dedi kadına fısıldadıktan sonra Lisa'nın uzun, nemli elini ardından da öperken kapanan sevimli göz kapaklarını öptü. O zamanki gibi bir durum mu diye sordu Yevgeni. Kendini nasıl hissediyorsun? Yanıltmamak için bir şey söylemekten korkuyorum. Ama bebeğin yaşadığı ve yaşayacağı gibi bir duygum var dedi bir yandan karnına bakarken. Başka türlüsü zaten korkunç olurdu. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Lisa Yevgeni'nin gidip rahatça uyuması için ısrar etmeye çalıştı. Ama Yevgeni bütün gece onun başında kaldı. Tilki uykusu uyudu ve her an ona yardım edecek şekilde hazır bekledi. Oysa Lisa geceyi çok iyi geçirdi ve doktor haber salmış olmasalardı belki ayağa bile kalkabilirdi. Öğlene doğru doktor geldi ve durumun tehlikeli olmadığını, o an için aksi belirtiler bulunmamakla birlikte her iki olasılığın da göz önünde tutulması gerektiğini söyledi. Bu nedenle hastanın yatakta kalması gerekiyordu. Hani ilaç vermeyi pek sevmemekle birlikte ona alması gereken bir ilaç da yazacaktı. Ardından Varvara Alekseyevna'ya kadın bedeninin anatomisi üzerine bir konferans verdi. Kadın başını ikide bir de anlamlı anlamlı sallayarak onu dinledi. Ardından mutal şekilde ücretini avucuna yerleştirildikten sonra arabaya binip gitti. Hasta ise bir hafta yatakta kaldı. 15. Yevgeni vaktinin çoğunu karısının başucunda geçiriyor, ona hizmet ediyor, onunla çene çalıyor, ona kitap okuyor ve her şeyden daha zor olan şeye katlanıp Varvara Alekseyevna'nın dırdırlarına kulak asmıyor, sesini çıkarmadan bunları sineye çekiyor. Bu dırdırların içinde esprili, eğlendirici bir şeyler bulup çıkarmayı bile beceriyordu. Gel gelelim sonsuza kadar evde oturamazdı. Zaten Lisa onu başından savmaya çalışıyor, Yevgeni'nin durmadan yanında kalması halinde onun hastalanacağını söylüyordu. İkincisi, çiftliğin işleri hala onun mevcudiyetinde her adımda ihtiyaç duyulacak şekilde düzenlenmişti. Evde oturması mümkün değildi. Kah tarlaya, kah koruluğa, kah bahçeye ya da samanlığa uğraması şarttı. Ne var ki Yevgeni her gittiği yerde Stepanida'yı düşünmekten kurtulamadığı gibi kadının canlı görüntüsü öylesine inatla karşısına dikiliyordu ki onu unutabildiği anlar yok denecek kadar azdı. Ama işte hepsi bu kadarla kalıyor, başka sonuçlara yol açmıyordu. Ne olursa olsun bu duyguyu belki bastırabilirdi de. Gel gelelim işin kötü yanı, eskiden onu aylarca görmediği halde şimdi kadın gözünün önünden hemen hemen hiç eksik olmuyordu. Yevgeni'nin kendisiyle yeniden ilişki kurmak istediğini tahmin etmiş olduğu belliydi. Dolayısıyla sık sık onun yoluna çıkacak şekilde durumu ayarlayıp duruyordu. Ne Yevgeni ne de kendisi o güne kadar bu karşılaşmalarda tek bir şey konuşmamışlar, ne o ne de kendisi o belli amaçla bir buluşma düzenlemiş değillerdi. Sadece karşılaşmaya çalışıyorlardı hepsi bu. En rahat karşılaşabilecekleri yer, köylü kadınların ineklere ot toplamak için torbalarıyla gittikleri ormandı. Yevgeni bunu bildiği için her gün ormana geliyordu. Her gün bir daha gitmeyeceğine dair kendine söz veriyor ama her Allah'ın günü kalkıp ormana geldiğinde insan sesleri duyup çalılıkların arasına saklanıp heyecanla çarpan yüreğiyle acaba o mu diye gözünün dört açtığında kendi kendine verdiği sözü de havada kalıyordu. Onun orada olup olmadığını niçin bilmek istediği konusunda düşünmeye ve kendine bunun hesabını vermeye yanaşmıyordu. Onu orada görseydim, hani orada yalnız da olsa onun yanına zaten gitmez, kaçmayı yeğlerdim diye düşünüyordu. Ne var ki onu muhakkak görmesi gerekiyordu. Bir gün tam ormana girmek üzereyken nihayet Stepanida ile karşılaştı. Kadın başka iki kadınla birlikte sırtlarında ot dolu torbalarla ormandan çıkıyordu. Yevgeni biraz daha erken gelmiş olsa belki onu ormanda rastlayabilirdi. Şimdi ise öteki kadınların yanındayken kadın dönüp kendisiyle birlikte ormana gelemezdi. Ancak Yevgeni bunun imkansız olduğunu bizzat görmekle birlikte öteki kadınların kendisini fark etmeleri tehlikesini göze alarak çalılıkların arkasında bir süre daha bekledi. Elbette kadınlar geri dönmediler. Yevgeni ise bekledi de bekledi. Yerinden uzun süre kıpırdamadı. Ah hayal gücü, kadının cazibesini nasıl da allayıp pulluyordu. Ve bu böyle bir kez değil, 5-6 kez tekrarlanıp durdu. Yevgeni kapıldıkça kapılıyordu Stepanida'ya. Kadın ona daha önce hiç o kadar çekici gelmemişti. Üstelik sadece çekici gelmekle kalmıyordu, onu daha önce hiç böylesine pençesine almamıştı. Yevgeni kendi üzerindeki bütün hakimiyetini kaybettiğini hissediyor, bu da onu hasta ediyordu. Bu arada davranış ve tutumunu geçmişte olduğu gibi bizzat en acımasız şekilde yargılayıp kendini suçluyordu ve arzularının ya da asıl davranışlarının Çünkü ormanda öyle erketeğe yatmak da bir davranıştı. Alçakça, rezilce olduğunun bilincindeydi. Stepanida ile başkalarının bulunmadığı herhangi bir yerde karşılaşmasının ve ona sadece şöyle bir değmesinin kendine arzularının seline bırakmasına yeteceğini ve sadece bir fırsat, karanlıkta ya da uzak bir yerde ona yaklaşıp hayvani tutkuların selinde utanma duygusunu etkisiz kılabileceği bir anı kolladığını biliyordu. Tam bir alçak olduğunu da çok iyi biliyor ve bu alçakça arzu ve hırsını hala mücadele edip alt edemediği için kendisinden iğreniyordu. Her gün kendisine güç vermesi, çürümesini, sefil, aşağılık duruma düşmesini önlemesi için Tanrı'ya dua ediyordu. Her gün bundan böyle, o yönde tek bir adım atmamaya, kadını aramamaya, ona tamamen unutmaya niyetleniyor, her gün şeytana uymaktan kurtulmak için yeni yollar arıyor ve onlara başvuruyordu. Gel gelelim hepsi boşunaydı. Bu yollardan biri hiç durmadan bir şeylerle meşgul olmasıydı. Bir başka çaresi ise yorucu bedensel işlere dalması ve bu arada az yemesi. Üçüncü bir çare de bütün dünya eşi, kaynanası, annesi ve köydekinin durumunu fark edince içine düşebileceği utanç ve ayıbı kafasında canlandırmaya çalışmasıydı. Bütün bu yollara ve çarelere başvuruyor, hatta zaman zaman zafere ulaşabileceği duygusuna bile kapıldığı oluyordu. Ne var ki ona daha önce rastladığı ya da şimdilerde onu ot toplamaya gittiğinde gördüğü o lanet öğle saatleri gelip çattığında her şeyi unutup ormanın yolunu tutuyordu. Böyle 5 işkence dolu gün geçirdi. Bu 5 gün içinde onu sadece uzaktan görmüş, bir kez olsun onunla karşı karşıya gelmemişti. 16. Lisa'nın sağlık durumu bu arada iyileşmeye yüz tutmuş, yeniden ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Ama kocasındaki nedenini açıklayamadığı değişiklikten huzursuz oluyordu. Varvara Alekseyevna bir süre için çekip gitmiş, misafirlerinden sadece amca kalmıştı. Maria Pavlovna her zaman olduğu gibi evindeydi. Haziran fırtınalarının ardından sık sık olduğu gibi 2 gündür ardı arkası kesilmeyen yağmurlar başladığında işte böyle deliliğin sınırında bir ruh halindeydi Yevgeni. Tarladaki bütün çalışmalar durmuş, gübre bile nemden ve yollarının yumuşaması yüzünden çiftlikten tarlaya götürülemez olmuştu. Herkes her şey evdeydi. Dışarıda çobanların başı sürülerle dertteydi. Uğraşa uğraşa sürüleri çiftliğe güç bela getirebiliyorlardı. İnekler, koyunlar çayırda yollarını şaşırıp sağa sola dağılıyor, köylü kadınlar yalan ayak çamura gübreye bata çıka bir yandan ağızlarına geleni söyleyerek yollarını şaşırmış inekleri yakalamaya çalışıyorlardı. Yağmur her yerde sel olmuş yollardan akıyor, ağaçların yapraklarından, otlardan sular damlıyor, saçaklardan ve borulardan, yerdeki hava kabarcıkları dolu su birikintilerinden durmadan sular iniyordu. Yevgeni o gün alabildiğine kederli ve düşünceli olan karısıyla evdeydi. Lise onun keyifsiz, canı sıkkın halinin nedenini sormayı birkaç kez denemiş, Yevgeni huysuz ve öfkeli bir tavırla bir şey yok deyip kestirip atmış, o da daha fazla sormamış. Ama çok derin bir üzüntüye kapılmıştı. Kahvaltının ardından oturma odasında oturuyorlardı. Amca belki 100. kez kibarlar dünyasındaki ilişkileri ve tanışıklıkları konusunda palavra sıkıp duruyordu. Lisa bir bebek yeleği örüyor ve içini çekerek havadan ve bel ağrılarından yakınıp duruyordu. Amca ona uzanmasını tavsiye etti. Kendisi içinse bir şişe şarap rica etti. Yevgin evde korkunç bir can sıkıntısı çekiyor, her şey hüzünlü, perişan, iç bunaltıcı, melankolik geliyordu. Bir yandan sigara içip kitap okuyor ama okuduğunun tek kelimesini bile anlamıyordu. "Şöyle bir çıkmalıyım," dedi. "Dün getirdikleri kenevir taraklarına bir göz atmam gerekiyor." Kalkıp kapıya doğru yürüdü. "Şemsiyeni al, ne olursun." "Niye ki? Deri ceketimi giyeceğim zaten. Sadece Mandıra'ya kadar gideceğim." Yevgeni çizmeleriyle deri ceketini giydi ve fabrikanın yolunu tuttu. O karşısına çıktığında daha 20 adım bile atmamıştı. Kırmızı eteğini baldırlarının üzerine toplamış ve bir eliyle başını ve omuzlarını örten şalını tutuyordu. "Burada ne arıyorsun?" diye sordu Yevgeni. İlk anda onu tanımamış, tanıyınca da söylediğini geri almak için çok geç kalmıştı. Stepani de olduğu yerde duraklamış, Yevgeni'ye gülümseyen gözlerle uzun uzun bakmıştı. "Buzağımızı arıyorum. Bu havada siz nereye gidiyorsunuz?" diye sanki her gün onunla konuşuyormuş gibi samimi samimi sordu. "Hadi bahçedeki kulübeye gel," dedi ansızın. Sanki içindeki başka birisi kendi yerine konuşmuş gibi bu sözlerin dudaklarından nasıl döktüğüne kendisi de şaşırmıştı. Stepani de şalına daha sıkı sarıldı, gözleriyle ona olur anlamında işaret verdi ve bahçenin içinden geçerek zaten gitmesi gereken kulübeye doğru hızla yürüdü. Yevgeni de leylak ağaçlarının arkasından sapıp aynı kulübeye gitmek üzere yoluna devam etti.